Kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, hanımefendiler ve beyefendiler, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bütün iyilikler ve güzellikler sizlerin ve bizlerin olsun inşallah. Bendeniz Nuri Özkan, İstanbul Gönüllü Eğitimciler Derneği yani İGEDER'in katkılarıyla hazırlanan Eğitim Dünyası programında yine birlikteyiz. Kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, biliyorsunuz birkaç haftadır Eğitim Dünyası programında Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından yayınlanan Türkiye Yüzyılı Marif Modeli Öğretim Programları üzerine müzakeremizi sürdürüyoruz. Geçtiğimiz hafta İstanbul Gönüllü Eğitimciler Derneğimizin Derdi Başkanı Sayın İdris Topçuoğlu Beyefendi ile birlikte müzakeremizi başlatmıştık ve sizlerle İGEDER'in İstanbul Gönüllü Eğitimciler Derneği'nin görüşünü paylaşmıştık. Bakanlığımız geçtiğimiz cuma gününe kadar kamuoyundan geri bildirim istemişti öğretim programı ile ilgili. Sivil toplum kuruluşları, öğretmenler, yöneticiler, birçok kişi bu programın daha mükemmel, daha iyi olabilmesi için değerli katkılarını, artılarıyla eksileriyle sunduklarını biliyoruz. Kamuoyundan takip ettiğimiz kadarıyla da Türkiye Üstün Zekalı ve Daha Çocuklar Vakfı da öğretim programı ile ilgili görüşünü kamuoyuyla paylaşmıştı. Bizim de dikkatimizi çekti. Bugün Eğitim Dünyası programında Türkiye Üstün Zekalı ve Dahi Çocuklar Eğitim Vakfı'nın değerli genel müdürü Sayın Yusuf İslam Akay Beyefendi ile birlikteyiz. Yusuf İslam Akay Beyefendi, İstanbul Üniversitesi Üstün Zekalılar Öğretmeni bölümünden mezun. Aynı zamanda o mezun olduğu alanla ilgili de Türkiye'nin ilk ve yerli milli vakfının da genel müdürü. Bu vakfın değerli başkanı, mütevelli eğitim başkanı Doktor Kemal Tekden Beyefendi'nin başkanlık yaptığı bir vakıftan bahsediyoruz. Vakfın amacı üstün zekalı çocuklar dediğimiz yerüstü hazinelerimize sahip çıkma gayretiyle 2012 yılında kurulmuş ve bunun için mücadele eden, geçtiğimiz haftalarda da aylarda da daha doğrusu birazdan vakfın genel müdürü belki bu konuda bilgi aktaracaktır. Kamu yararına vakıf, yani vergi muafiyeti kazanmış bir vakıf olarak da çok değerli hizmetler yapıyorlar. Ve vakfın en önemli sözü, bercestesi, kıymetli sözü, mottosu, yerüstü hazinelerine sahip çıkamayanlar yeraltı madenlerini işletemezler diyor. İşte üstün zekalı çocuklar veya üstün yetenekli çocuklar diye adlandırdığımız bu çocukların eğitimi ile ilgili Türkiye Yüzyılı Marif Modeli ne söylüyor? Nelerden bahsediyor? Onların eğitim ile ilgili neleri farklılaştırmış, neleri ilave etmişler? Bunu konuşuyor olacağız. Evet, bu girişten sonra bugün Eğitim Dünyası programımıza teşrif eden değerli genel müdürümüz Sayın Yusuf İslam Akay Beyefendi'ye programımıza hoş geldiniz, safa getirdiniz diyorum efendim.
Hoş bulduk değerli hocam. Teşekkür ediyorum. Programımızda bize yer verdiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Sizlerin sayesinde eğitime gönül verenlerle, çocukları dert edenlerle, geleceği dert edenlerle hasbihal etme şansı buluyoruz. Bu konuda çok mutluyuz.
Evet, teşekkür ediyoruz. Radyomuz her zaman Türkiye Üstün Zekalı ve Daha Çocuklar Vakfımızın değerli görüşlerine ve çalışmalarına açık. Zira Eğitim Dünyası programı adı üzerine zaten eğitimle ilgili çalışmalar yapan herkesin duygu ve düşüncelerini, görüşlerini paylaşabileceği bir radyo programıdır. Bendeniz de yaklaşık 2015'ten bu tarafa bu süreci yönetiyorum. Dilimizin döndüğü kadarıyla imkanlarımız çerçevesinde, bilgimiz çerçevesinde eğitimle ilgili konuları radyo dinleyicilerimize paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz. Evet Yusuf Bey, Marif Modeli, Türkiye Yüzyılı Marif Modeli adı verilen model geçtiğimiz haftalarda Sayın Bakan tarafından açıklandı ve kamuoyunun görüşüne sunuldu. Sizler de bir eğitim derneğisiniz ama bu eğitim derneğinin özelliği üstün zekalı, üstün yetenekli çocuklarla ilgili eğitim veren, bu konuyla ilgili kongreler yapan, öğretmen programları yapan bir sivil toplum kuruluşusunuz ve 2012 yılından bu tarafa hizmet veriyorsunuz. Sorum şu, Türkiye Yüzyılı Marif Modeli öğretim programları sınıflarımızdaki üstün yetenekli veya bakanlığın tabiriyle özel yetenekli çocuklarımız için hangi öğrenme ortamları sunuyor veya hangi programları öneriyor? Buyurun efendim. Evet,
teşekkür ederim hocam. Öncelikle yeni marif modelini toplumda, kamuoyunda tartışıyorlar. İşte farklı alanlarından tutuyorlar. İşte eksik var, fazla var ve benzeri bir sürü şey söylenebiliyor. Ama biz kendi alanımız açısında, üstün zekalı çocukların alanı açısında değerlendirdiğimizde çok olumlu bir gelişme olduğunu görüyoruz. Evet. Çünkü şimdiye kadar müfredatta bir farklılaştırma, zenginleştirme ibareleri çok fazla yer almıyordu. Özellikle farklılaştırma çalışma değil, farklılaştırmayı tanımlarken yaşıtlarına oranla, sınıfına oranla ileriye giden çocuklara yönelik farklılaştırma ve zenginleştirme çalışmaları yapıldığının altını çizilmesi son derece önemliydi. Biz sosyal medyayı, haberleri falan takip ederken şunları da görüyorum ara ara. İşte müfredatı kısalttılar, daha az şey öğretiyorlar ve benzeri gibi yorumlarla karşılaşıyoruz. Ama öğretmek dediğimiz şeyin sınırı yok. Ama eğitmek dediğimiz şey, eğitimcilik yapmak dediğimiz şeyin belli bir niteliği, kalitesi olması gerekir değerli hocam. Çocuklara istediğiniz kadar şey öğretebilirsiniz ama eğitmek o kadar kolay değil. İnsana eğitmek o kadar çok kolay değil. Marif modeliyle bütün çocukların eğitilebilecekleri, öğrendiklerini tatbik edebilecekleri bir sürü alan açılıyor. Burada şu tartışılabilir belki, üstün zekalı çocuklar çok fazla hızlı gidiyor ama müfredat kısaltıldı diyor. Ama burada aslında müfredat kısaltılmıyor gördüğüm kadarıyla. Azami düzeyde, üstün zekaya asgari düzeyde bir müfredatı ortaya koyarken azami düzeyde bir derinlik katmış oluyor. Yani akıllı, evet, bir öğretmen, evet, daha önce şöyle yapıyordu hocam. Mesela müfredatta verilmeyen kısmı çocuklarına veremiyordu. Çünkü bir sonraki senenin konusu, müfredatın dışına çıkamıyordu. Ama zenginleştirme, farklılaştırma çalışmasıyla çocuk ileriye gidiyorsa daha fazlasını çocuğuna katabilecek. O yüzden üstün zekalılar alanında çok ciddi bir gelişme olduğunu düşünüyorum. Ve bunun müfredatta yer alıyor olması yine üstün zekalı çocukların eğitim almasına imkan sağlayacak, öğretmeni de mecbur bırakacak gibi, evet, düşünüyorum.
Evet.
Bu açıdan önemli.
Teşekkür ediyoruz. Yani benim de gördüğüm kadarıyla ben yaklaşık bu 22 yıllık süreç içerisinde 3 kez bir öğretim programı değişikliğine şahit oldum. Birincisi Talim Terbiye Kurulu Başkanı Ziya Selçuk Hoca iken bir program değişikliği oldu. İkincisi 2017-18 yıllarıydı. Alparslan Durmuş Beyefendi Talim Terbiye Kurulu Başkanı iken program değişikliği oldu. İki programında özünü ve amaçlarını, gerekçelerini biliyorum. Aslında her bir program, öğretim programı değişikliğine gidilirken tabii çağın ihtiyaçları değişiyor. Hızlı bir şekilde ihtiyaçlar değişiyor. Bu bir gerekçe olabilir. İkincisi de sadeleştirme, kazanımları eksiltme gibi bir takım amaçlar vardı. Bunda da bu amaçlardan ikisi örtüşüyor. Bir, çağın gereklilikleri doğrultusunda bir değişime ihtiyaç var. İki, sadeleştirme noktasında bir ihtiyaç var. Ve %35 de programın sadeleştirildiği ilgili ve bazı konuların çıkartıyla ilgili bir geri bildirim var bakanlığın kendi slaytının sunumunda. Ama asıl önemli kılan bu programı, bir önceki iki programdan farklı kılan husus, sizin de buyurduğunuz gibi üstün zekalı, üstün yetenekli çocukların eğitimiyle alakalı farklılaştırma ve zenginleştirmenin programın içerisine konulmuş olması diye görüyorum. Buradan şöyle bir buyurun.
Değerli hocam, sadece üstün zekalı çocuklar için değil, yani alt, biz böyle bakıyoruz. Alt gruplar için aynı zamanda normal hızda ilerleyen bir öğretmenin de istifade edebileceği bir program.
Anladım.
Biz hep şunu tartışmıyor muyuz? Müfredattan dolayı, müfredat baskısından dolayı öğretmenler istediklerini öğretemiyor, yetiştiremiyor ve benzeri diye tartışmıyor muyduk?
Evet.
Şu an aslında ya ben desteklenmesi gerektiğini düşünüyorum hocam. Yani birçok Avrupa ülkesine baktığınızda müfredat bile verilmiyor. Öğretmen ne yapacağını biliyor kendisi. Amaçları doğrultusunda, milli eğitimin temel amaçları, işte onların milli eğitim politikalarının temel amaçları doğrultusunda çocukları yetiştirmeye çalışıyor. Evet, bakın asgari düzeyde bir şey önümüze kondu, azamisi bizde hocam.
Yani bunu çok önemsiyorum. Program oldukça esnek hazırlanmış.
Tabii, esnek hale geliyor.
Bu esnekliğinden kaynaklanıyor diyorsunuz.
Tabii.
Zaten farklılaştırmanın tanımında da bir öğrencinin öğrenme ihtiyaçlarının bireyselleştirilmesi ve buna hı-hı. uygun yeni programın öğretmenin eliyle hazırlanmış olması gibi bir esnekliği sunuyor. Tabii. Değil mi? Yani çocuğun ihtiyacı olan öğrenme çıktılarına sağlayacak bir programın çocuğun önüne konuluyor olması. Kesinlikle. Aslında bu çok şey getiriyor. Her öğrenci bireysel ve özeldir. Öğrenme hızı farklıdır, öğrenme stili farklıdır, ilgisi ve tutumu farklıdır. Bunu dikkate alarak eğer eğitimci ödevlendirmesinden tutunuz, okuyacağı kitaba ve vereceği ödeve kadar birçok noktada çocuğun eğitimini farklılaştırabilir diyorsunuz. Bunu evet. ifade ediyorsunuz. Peki evet, aklıma şöyle bir soru geliyor. Farklılaştırmaya öğretmenler açık mı? Yani yatkınlar mı? Bunu yapabilecekler mi? Veya zenginleştirme yapabilirler mi? İşte derinlemesine çalışmaya. Bu konuda öğretmen becerisi yeterli mi? Siz ne düşünüyorsunuz?
Şöyle söyleyeyim. Evet, bütün öğretmenlerin mesleki deneyimleri ya da formasyonda aldıkları dersler bunlara den vurmuştur. Bu konuda çalışmalar yapmışlardır. Ama evet. uzun süredir böyle bir şeyin gündemde olmamasından sebep bazen problem yaşamaları mümkün. Çünkü buradaki en büyük problemlerden biri belki de şu olacak, yani öğretmenlerin dışında sınıfta 42-43 tane öğrenci olan bir öğretmen bu çocukların eğitimlerini farklılaştırma konusunda zaman yine bulamayabilecek. Yani şöyle düşünün hocam, hep konuşuyoruz. Sınıfa girdiğiniz 40 dakikanız var. 40 tane öğrenciniz varsa her öğrenciye 1 dakikanız var. Evet. Yani farklılaştırma eğitimi yaptığında hepsiyle ayrı ayrı ilgilenmeniz gerekecek belki de. Bu ciddi problem de yaratabilecek.
Yani kalabalık sınıflarda bu konu öğretmen biraz zorlanabilir düşüncesindesiniz.
Tabii. Ama aynı zamanda bakanlık bu farklılaştırma eğitim programını müfredata sokarak aslında şunu da yapmak zorunda kalacaklar diye düşünüyorum. Bütün öğretmenlere farklılaştırma, zenginleştirme çalışmalarının nasıl yapılacağı ile ilgili eğitim vermeleri bir mecburiyet haline gelecek. Muhtemelen yaz programlarında öğretmenlerin o seminer dönemlerinin çoğunu bu farklılaştırma, zenginleştirme programları alacaktır. Biliyorsunuz depremden çıktıktan sonra depremle ilgili bir süre eğitim vardı. İlk yardımla ilgili bir süre eğitim vardı ve benzer bununla ilgili evet. sosyal sorumlulukla ilgili bir süre eğitim vardı. Bence bu yaz programında akademisyenler tarafından hazırlanmış farklılaştırma, zenginleştirme çalışmaları programlarını çok fazla duyuyor olacağız.
Buyurun.
Bunun yanında şunu da söylemek istiyorum. Yani üstün zekalı çocuklarla neden önemli bu farklılaştırma çalışmaları? Şimdi üstün zekalılık eğitimini biz bir çerçeveye koyarken Renzulli'nin programını çok fazla altını çizeriz. Bunun yanında Gagne'nin eğitim modelinde de bunu çok fazla görürüz. Renzulli der ki, bir, çocuğun zihinsel yeteneği, iki, yaratıcılığı, üç, motivasyonu beslenmeli. Yaşıtlarına oranla belli bir seviyede olmalı. Yaşıtlarının %85'in üzerinde olmalı. Evet. Bir alanda ise yaşıtlarının %98'in üzerinde olması gerekir der. Yani aslında bunu neden diyor Renzulli? Bu bir ihtiyaç olduğu için. Akademik olarak bu çocuk biraz ileriye gidebiliyor olmalı. Yaratıcılığı beslenmeli. Bu da farklılaştırma çalışmalarıyla beslenebilir. Evet. Motivasyonu beslenmeli. Yine eğitim programı bu çocuğun motivasyonunu artırır. O yüzden çok değerli buluyorum. Aslında üstün zekalı çocukların eğer doğru farklılaştırılma yapılırsa, doğru zenginleştirme çalışmaları yapılırsa, maalesef şu anda birçok öğretmen, bir belki önceki sorunuza biraz cevap olacak, birçok öğretmen şöyle düşünüyor olabilir ki, destek eğitim olanında üstün zekalı çocuklara farklılaştırma yapılırken bunu çok fazla gördüğümüz için söylüyorum evet. hocam. Birçok öğretmen çocuğun önüne test kitabı koyacaklar. Üçüncü sınıftan, ikinci sınıftaki öğrencinin üçüncü sınıf test kitabı koyacaklar. Bunu çözmesini isteyecekler. Bunu da piyasada çok fazla gördüğümüz için söylüyorum. Bununla ilgili bakanlık önlem almazsa böyle bir problem yaşamamız da çok olası değerli evet. hocam.
Tabii farklılaştırılmış öğretim deyince biraz önce söyledik. Onun birkaç ilkelerini hatırlatmak lazım. Birincisi, esneklik imkanı sunuyor. En önemli şey farklılaştırılmış öğretimde. İkincisi, bireysel farklılıklara saygı duyulmasını sağlıyor. En önemli şey bireysel farklılıklara saygı. Üçüncüsü, değişime açıklık imkanı sunuyor öğrenciler için. Dördüncüsü, bireysel ve grup beklentilerine imkan sağlıyor. Ve her öğrencinin kendi hızında öğrenme sürecini sağlıyor ve sürekli geliştirici, özellikle geri bildirimde çocuğun ihtiyacını sağlayacak, geliştirici, biçimlendirici bir değerlendirme imkanı sunuyor. Bu anlamda farklılaştırılmış öğretim, sizin de söylediğiniz gibi, her yaş grubuna hitap ediyor. Ama zenginleştirme biraz daha ileri düzeydeki çocuklara hitap eden bir öğretim stratejisi gibi, ki öğretmen derinleme çalışmasını orada yapacak. Yani derinleme öğrenmeyi o zenginleştirme kapsamı içerisinde yapacak. Bu şekilde bakmak lazım. Ben de olumlu buluyorum. Yani öğretim programı içerisinde bu tabirlerimin de geçmesi çok kıymetli. Yani farklılaştırılmış ve zenginleştirme öğrenme stratejisinin programın içerisinde her ders için tanımlanmış olması çok kıymetli. Burada sizin de buyurduğunuz gibi yapılacak şey öğretmenin bu becerilerini geliştiriyor olması. Aldığımız bilgi şu, siz de Eskişehir'deki üye programına, kongresine katıldınız. Oradan da akademisyenlerden duyduğumuz bilgi şu, farklılaştırma ve zenginleştirme öğretmen kılavuz kitabının yazılacağıyla ilgili ve bununla ilgili çalıştay yapıldığıyla ilgili bir bilgiye sahibiz. Bu olursa program gerçekten üst düzeyde kurgulanmış. Elbette kamuoyunda programla ilgili eleştiriler var. İşte reform isteyenler, biz müfredat değişikliği istemiyoruz, reform bir çalışmayı söz diyenler olduğu gibi, müfredatta değer odaklı bir yaklaşımın artık çok geride kaldığını söyleyen farklı düşünceler de var. Ama öyle de olsa Türkiye'de, Türk Milli Eğitim Sistemi'nde öğretim programı tek başına bir amaç değil. Evet, bir yol çiziyor ama iş öğretmende bitiyor. Öğretmenin sahip olduğu değer, sahip olduğu rol bu çocukları geleceğe taşıyacak. Doğru mu?
Doğrudur hocam. Evet. Yani orada evet çoğunlukla çizildi. Özellikle üye kongresi 9.sü düzenlendi. Üstün yetenekliler, evet, eğitimi kongresi. Oradaki bütün akademisyenler bu konu hakkında hazırlıklarını da yapmışlar yani. O, evet, da evet, heyecan vericiydi. O da çok hoşuma gitti açıkçası. Şimdi orada bakanlıkta bizim de mütevelli heyeti üyemiz olan bazı hocalarımızla bunu değerlendirdiğimizde şu an hali hazırda bu eğitim programı da devam ediyor. Yani bu farklılaştırma eğitim programları, çalıştayları da devam ediyor. Bayağı da yol almışlar.
Evet.
Yine şunu da çok hoşuma gitti açıkçası. Alanda üstün zekalı ve yetenekli çocuklara yönelik çalışma yapan o kadar fazla akademisyen var ki. Yani ben daha da umutluyum artık. Yani üstün zekalı çocuklar konusunda daha iyi noktalara geleceğimizi düşünüyorum. Ama ya şunu da orada birkaç kere ifade ettik. Orası da biraz üzücü tarafıydı benim için. Evet. Orada da hatta beraber gittik, siz de tanık oldunuz hocam. Üstün zekalı çocuklarla ilgili bir araştırma yaparken üstün zekalılar öğretmenlerinin yok sayılması beni biraz rahatsız etti açıkçası. Veya onlarla çalışmalara dahil ediliyor, edilmiyor olması. Veya şu an hali hazırda yaklaşık 1000 tane üstün zekalılar bölümünden mezun öğretmen bir şekilde çalışıyor. Kimisi müdür yardımcı. Diye. Kimisi, evet, öğretmenlik, kimisi akademisyenlik yapıyor ama bizzat onlara yönelik spesifik bir çalışma yapılmasını isterdim. Çünkü evet, norm grubu öğretmenleri ya da normal sınıf öğretmenliğinden mezun insanlarla bir sürü çalışmalar yapıldı şimdiye kadar. Ama üstün zekalı çocuklarla ilgili çalışan hocalarla ya da lisans mezun hocalarla yapılan çalışmaların, analizlerin, işte bilimsel çalışmaların birbirini değerlendirilmesi ya da analiz edilmesinin çok kıymetli olduğunu birkaç yerde söyledim. Şimdi bakanlık bununla ilgili evet müfredatta farklılaştırma, zenginleştirme, üstün zekalı çocuklara çok fazla yer verdi ama ben şunu doğuracağını da düşünüyorum hocam. Üstün zekalılar öğretmenlerine daha fazla ihtiyaç hissedilecek bu, evet, süreçte.
Tabii programa eğer farklılaştırmayı ve zenginleştirmeyi koymuşsanız, hı hı, ve bütün öğretmenlerden bunu bekliyorsanız, bir öğretmenin becerisini geliştirmelisiniz. İlaveten İlkokul düzeyinde, en azından ilkokul düzeyinde özel yetenekli ve üstün yetenekli çocuklar için destek odaları marifetiyle de zenginleştirme yapma ihtiyacı olduğunda veya farklılaştırmaya ihtiyaç olduğunda üstün zekalılar öğretmenliğinden mezun öğretmenlerin oralarda görev almasıyla ilgili de hem kongrede siz bu talepleri ilettiniz, paylaştınız, hem de TÜZDEV'in sayfasında, sosyal medyada paylaştınız. Biliyorsunuz geçtiğimiz günde Türkiye'de 20 bin tane öğretmenin atanması ile ilgili bir açıklama oldu. Bunun içerisinde sınıf öğretmenliği bölümü mezunu atamaları oldukça fazla. Sizin de diyorsunuz ki üstün yetenekli, üstün zekalar öğretmeni bölümünde mezun öğretmenleri her okula atadığınızda bunlar okullardaki üstün zekalı çocuklar için hem rehberlik yapabilirler, hem kariyer danışmanlığı yapabilirler, hem de zenginleştirme ve farklılaştırma ihtiyaçlarını karşılayabilirler diye bir düşünceniz var. Bunu biraz daha açar mısınız?
Hocam şöyle söyleyeyim. Üstün zekalı çocuklara sahip çıkmak istiyorsak ilk önce yetiştirdiğimiz öğretmenlere sahip çıkmamız lazım.
Evet.
İlk önce o öğretmenlere sahip çıkacağız. O öğretmenleri nitelikli bir şekilde kullanacağız ki, evet, üstün zekalı çocuklara faydalı olabilelim. Şu an mesela
yani
Türkiye'de...
Yani samimi olmak gerekiyor.
Tabii tabii.
Değil mi? Yani eğer sen programını koyduysan bu ihtiyacı karşılayacak üstün zekalı öğretmenliğiyle ilgili de bir kadro oluşturmalısın.
Evet. Evet, kesinlikle, evet, hocam. Yani sizin...
Bu da eleştirimiz olsun
program. Tabii. Üstün zekalı çocuklarla ilgili bir eğitim programı Türkiye genelinde başladığınızı düşünün.
Evet.
İlk önce sizin öğretmenlere yatırım yapmanız lazım. Ama halihazırda yatırım yaptığınız 1000 tane öğretmen var. Bu, evet, öğretmenlerin bir elinden tutun.
Evet.
Şimdi bilim sanat merkezlerini konuşuyoruz. Bilim sanat merkezlerindeki müdürlerle falan istişare etme, akademisyenlerle istişare etme şansı bulduk. Hocam işte haftanın bir günü geliyor, çocuk çok da evet, yeri geldiğinde faydalanamıyor çocuk. Veya veliler bize çok fazla dönüş yaptı. İnanılmaz mesajlar aldım hocam. Çocuğum bilim sanat merkezine gidiyor. Bilim sanat merkezinde çok mutlu. Arkadaşlarıyla çok iyi anlaşıyor. Oradaki öğretmenler onları çok iyi anlıyor. Okula geldiğinde çocuk problem yaşıyor diyor.
Evet.
Mevzuat şunu diyor. Eğer diyor çocuk bilim sanat merkezi öğrencisi ise destek eğitim odasında eğitim hizmeti almak zorunda. Ne kadar almak zorunda? Haftalık ders saatinin %40'ı kadar. Bu da 12 saate tekabül ediyor. Siz birer tane üstün zekalı öğretmenini devlet okullarına atayın. Rehber öğretmen gibi, müzik öğretmeni gibi, beden eğitimi öğretmeni gibi. Oradaki üstün zekalı çocuklara özel çalışmalar yapsın. Haftanın 12 saati olur, 10 saati olur, 15 saati olur. Veya yeteri kadar öğrenci varsa sınıf açılır o öğretmen. O da problem değil hocam. Belki bir yerlere toplanır. Bu çocukların temelde ihtiyacı anlaşılmak dedik ya.
Evet.
Sadece onlar için de değil, bütün çocuklar için. Bütün çocuklar için anlaşılmaya ihtiyacı var. Bu çocuklar anlaşıldığında akademik becerileri daha fazla artıyor. Bakın dün bir seminerdeydik Medeniyet Üniversitesi'nde. Orada çok güzel öğrencilerle sohbet ettik.
Evet.
Derdimizi anlatmaya çalıştık. Öğrenci arkadaşlarımızdan biri dedi ki hocam dedi ben dedi okul öncesi öğretmenliği okuyorum dedi. Benim dedi öğrendiğim ekol hocalarımdan öğrendiğim bu çocukların farklılaştırılmaması dedi. Farklılaştırılmayıp kaynaştırarak okutulması dedi. Ben de şöyle bir cevap verdim. Buradan da söylemek istiyorum. Tamam, kaynaştırın. %98'ini istediğiniz kadar kaynaştırın. %2'sini bize bırakın. Onu istiyoruz. Çünkü yani bunu söyleyenler, yani üstün zekalı çocuklar kaynaştırılmalı diyenler, üstün zekalı çocukları tanımayanlar.
Tanımayanlar.
Bununla ilgili herhangi bir öğretmenlik yapmamış olanlar, ailesiyle konuşmamış olanlar, akademik çalışmalara katılmamış olanlar.
Evet.
Bakın ben bir öğretmen olarak, bu çocukların öğretmeni olarak söylüyorum bunu. Daha önce onlarca üstün zekalı çocuk yetiştirilmiş bir bu ülkenin evladı olarak söylüyorum. Velilerimden aldığım, öğrencilerinden aldığım geri bildirim bana şunu gösteriyor. Bu çocuklar beraber iyiler. Bakın şöyle düşünün. Normal
yani
bir
aynı bilişsel düzeye sahip olan çocuklar bir arada iyiler diyorsun, hı-hı, değil mi?
Evet evet, mesela şöyle düşünün.
Evet.
Zihinsel engelli, bedensel engelli ve benzeri ne olursa olsun. Herhangi bir engel grubunda olan bir çocuğun, çocuk sınıfın ortamına bir tane norm çocuğu koyun.
Evet.
Koymak ister misiniz? Sorayım. Yani mantıklı bir şey mi yapmış olurum hocam? Zihinsel engelli, yok, 20 tane çocuğun içerisine normal bir çocuğu koydum. O çocuğun faydasına mıdır?
Zararınadır.
Normal.
Sürekli bulunması belli saatlerde, zaman dilimi belki olabilir.
Ama faydası yoktur, ha, belki de.
Ama,
yani,
ama sürekli sabahtan, tabii, akşama kadar bir ders, haftalık ders programı bütün sürecince zihinsel engelli bir çocuğun orada tamamen bütün derse takip edici şeklinde bulunması ona bir fayda sağlamaz. Zaman kaybı demektir. Ama birkaç saatini orada arkadaşlarının, diğer akranlarının gelişim durumuna görmesi ve sosyal duygusal gelişim açısından kısmen fayda sağlayabilir.
Kesinlikle. Evet. Buna hemfikiriz. Ama şu an milli eğitime baktığımızda 30 tane 35 tane normal çocukların içerisinde bir tane deha çaplı çocuk var.
Onunla sürekli i̇çinde sabah akşam içinde tutuyorsunuz.
Tutuyorsunuz. Bu çocuğa faydası olur mu?
Olmaz.
Olmaz. Aslında bu açıdan bakmak lazım. Okuldan sıkılmasını boşverin hocam. İsraf etmiş oluruz. Şimdi şeyi baktığınızda hocam Allah'ın bir emri var. Diyor ki malınızın 1/40'ını bağışlayacaksınız.
Evet.
1/40'ı diğerlerindir. Çocukların 1/40'ı, %2.3'ü, %2.5'ü üstün zekalılar. Evet. Ailesinden ziyade, biz öğretmenler ziyade toplumun bu çocuklar. Bu çocuklar normal olarak yaşamamalılar. Bunlar fark yaratarak yaşamalılar. Bu çocuklar bilim adamı olmalı. Bu çocuklar teknoloji evet. üretmeli. Eğer biz bunu sağlayamıyorsak, ben öğretmen olarak, ben o çocuklara faydalı olmak için yani normalleştirmek, normalleştirmeyip daha farklı kılmaya çalışmıyorsam aslında ben mesleğimi ihanet etmiş evet. olarak görüyorum hocam kendimi.
Doğru söylüyorsunuz. Benzetme de çok güzel. Hani biz üstün zekalı çocuklarla ilgili öğretim programımız var TÜZDEV'in. Hı. Orada da anlatırken diyoruz ki her topluma Cenab-ı Hak %2-3 civarında topluma katma değer sunacak yetenekli, kabiliyetli, değişik yetenekli, üst düzeyde olan çocuklar nasip etmiştir. Ancak bu Allah'ın o toplumu armağan ettiği, lütfettiği bu çocuklar ailenin ekonomik kültürel özellikleri, toplumun veya devletin eğitim politikası, karşılaştığı öğretmenler, insanlar, buna bir çevresel faktörler diyoruz. Bu faktörler ne kadar olumlu, pozitif olursa Cenab-ı Hakk'ın bize emanet ettiği o kıymetli yavruların içerisinde üst düzeye düşen bir beceri sahip olan çocuklar aynı oranda topluma katma değer sunacak şekliyle çıktı olarak elde etmemiz lazım. Kimisi bilim insanı olması lazım. Kimisi en iyi sanatçı, en iyi sporcu, işte en iyi sözel alanda başarılı gibi gibi çok ciddi bir şekilde çıktı elde etmemiz lazım. Eğer burada biz kayıp veriyorsak, en az yarısını kaybediyorsak, o zaman bilin ki ya eğitim programımızda, öğretim programımızda sıkıntı var, ya aile disiplini ve düzenimizde sıkıntı var, ya çocuk bulunduğu ülkede başka türlü çocuğun gelişimini, yaşamını etkileyen olumsuz çevresel faktörler var. İşte dolayısıyla bu yerüstü hazinemiz dediğimiz bu çocuklarımıza, her bir öğretmenimiz bu yeni programla birlikte daha çok fark ediyor olması ve dert edinmesi gerekiyor. Ben öyle anladım. Bu yeni evet. programın ortaya koyduğu ve sizin de söylediğin şey bu. Şimdi biraz önce farklılaştırmayla ilgili bir tanımlama yaptık. Zenginleştirme dediğimiz şey aslında tam üstün zekalı çocuklar veya akranlarına göre daha ileri düzeyde olan çocuklar için bir öğretim stratejisidir. Değil mi? Hı hı. Bu zenginleştirme çalışmasında çocuklar konuları daha derinlemesine ileri düzeyde öğrenme imkanı sunan bir stratejidir. İşte burada müfredatın hafifletilmiş olması öğretmen işini daha da kolaylaştıracaktır. Değil mi? Çünkü evet. o çocuklar için daha fazla vakit ayıracak. Çünkü ve derinlemesi de konunun analizini sağlayacak. Bence bu anlamda bu zenginleştirmede de bu çocuklarımızın mutlu olabileceğini düşünüyorum. Yeter ki öğretmenin bu stratejiyi biliyor olması. Düşünün matematik öğretmeni, fen bilgisi öğretmeni, tarih öğretmeni, coğrafya öğretmeni, fizik, kimya, biyoloji. Ne kadar branş varsa girmiş olduğu sınıfta bu şekilde üstün yetenekli olarak tanımlanmış bir çocuk varsa ders programını hazırlarken o çocuğun da merakını artıracak, derinleme öğrenme imkanını artıracak ve ileri düzey kavramları ve karmaşık düşünce yapılarını keşfetmeye sağlayacak bir plan, bir program yapmalı. Şimdi plan program deyince programın özünde de okul temelli planlamadan bahsediyor. Ben onu okuyunca şöyle anladım. Artık öğretmen bu yeni programın özü itibariyle bir zamanlar unuttuğumuz günlük planı salık veriyor, tavsiye ediyor. Daha yüksek düzeyde tavsiye ediyor. Ama benim endişem ve kaygım şu. Uzun yıllar plan yapmadan sınıfa giren, günlük plan diye bir alışkanlık vardı bir önceleri. Öğretmen yapardı günlük evet. planını, ilgili zümre başkanı, okul müdürü imzalatırdı. Müfettiş de, eğitim müfettiş de geldiği zaman sınıfa derse gözleme geldiği zaman, gözlem yapmaya geldiğinde o planı sorardı. Daha sonra Ziya Bey'in Talim Terbiye Kurulu Başkanı olduğu dönemde program yeniden güncellenince her öğretmen için, her ders için kılavuz kitaplar çıktı hatırlayın.
Evet.
Sonra ki 2017'den sonra da kılavuz kitaplar çıkmamaya başladı. Kılavuz kitaplar çıktıktan sonra plana ihtiyaç yok. Yeter ki öğretmen kılavuz kitaptaki ilgili kazanımı ve şimdi öğrenme çıktısı diyoruz. Öğrenme çıktılarını o 40 dakikalık veya 80 dakikalık süre içerisinde neyi hedefliyorsa oradaki dikkat çekme, güdüleme, ve benzeri strateji adım adım takip etsin. Orayı takip ederse başarıya ulaşır diye çok plana ihtiyaç duyulmamıştı. Ama geldiğimiz noktada özellikle programın ruhu itibariyle de okul temelli bir planlamaya ihtiyaç var. Bu da aslında her okulun yerel ihtiyaçlar çerçevesinde ilgili zümrelerde, okul müdürü başkanlığında ilgili zümrelerde o programın, öğretim programının yerelleşmesini sağlamak için yeniden planlamaya ihtiyaç var. Ben öyle anladım. Ne demek bu? İstanbul'da yaşıyorum. Ben İstanbul'un tarihi, kültürel ve doğa zenginlikleri, mirasımız, kültürel mirasımız çok zengin. Dolayısıyla ben programı yaparken, yani bir plan yaparken, yıllık planımı, aylık ve günlük planımı yaparken, okul dışı öğrenme ortamlarına ne kadar çocuğumu götürüp yaparak, yaşayarak öğretebilirsem o kadar keyifli olacak. Ben programın özünde bunu anladım. Çünkü okul temelli planlama aynı zamanda nereye götürecek? Okul dışı öğrenme ortamlarını ki zaten teşvik ediyor. Öğrenme ortamları içerisinde yeni çağdaş olan sanal gerçeklik, yapay zeka uygulamaları gibi günümüzün trend olan, Web 2.0 araçları gibi trend olan ve bir öğretmenin sahip olması gereken uygulamaları da anlatıyor. Bir de yaşadığı coğrafya, bu hangi ilde, ilçede bulunuyorsa, o coğrafyanın iklim koşulları, tabiat koşulları, doğa koşulları, kültürel mirası farklı. Öğretmen bir program yaparken de bu mirası unutmasın. Çocuğunu zaman zaman okul dışına götürebilsin diye programda atıflar var. Ben o şekilde okudum. Bu güzel bir şey. Ama evet, sorun şu. Öğretmenin cesareti var mı? Okul dışı eğitim öğretimi yapma cesareti var mı? Siz ne diyorsunuz? Mesela siz okul dışı geziler, müze ziyaretleri, kültürel mirasım çerçeve, tarihi, doğal mekanına gitmeyi nokta cesaretli miydiniz öğretmenlik zamanında? Üstün zekalı çocuklar için ne sağlıyor?
Şöyle ki aslında fırsat öğrenmesinden bahsediyoruz ya, öğrenmenin evet, en çok kalıcı olduğu yönlerdir. Yani gözümüzü bir kapatsak, ilkokuldan, ortaokuldan bir şeyler hatırlamaya çalışsak en çok arkadaşlarımızla geçirdiğimiz o vakitler hatırlarız. Yani bu tarz geziler, çalışmalar ve benzeri de çocuklara çok fazla şey katar. Şöyle bir hikaye anlatayım hocam, yani evet, o aklıma geldi. Bir tane öğrencim vardı geçenlerde de, annesi beni aradı, onunla istifa şey yapıyoruz, konuşuyoruz. Şey giderken ailesi çok fazla tedirgindi. Çocuğunu çok fazla korurdu. Yani öğretmen cesaretli mi diyoruz ya, velinin de evet, cesaretli olmaması
gerekiyor. Tabii velinin de bu konuda cesaretlendirici olması gerekiyor.
Çanakkale'ye gideceğiz hocam. Çanakkale'ye gideceğiz. Velilerden izin belgesi istedik. Velimiz izin belgesini gönderdi. Bizim öğrencim de Onat. Onat getirdi, böyle kağıdı önüme attı, kaçtı. Yani bir dosyanın içerisinde. Dedim ne oluyor, niye böyle yaptı dedim. İzin belgesini çıkarttım, altından da bir dilekçe çıktı. Orada velimiz şöyle yazmış. Yusuf Bey merhaba. Çocuğumun geziye gitmesine izin veriyorum ama aşağıdaki belirttiğim hususların tarafıma yazılı olarak bildirilmesini talep etmekteyim. 1. Geziye hangi öğretmenler gidecek? Bu öğretmenlerin telefon numaraları. Benim çocuğumun başına bir şey gelince sorumluluğu kim alacak? İşte orada oteldeki personellerin gerekli şeyleri araştırıldı mı? Otel güvenli mi falan filan, bir sürü şeyler yazmış. Hemen telefonu sarıldım. Dedim ki Mina Hanım merhaba. Merhaba dedi hocam. Dedi elime dilekçeniz ulaştı dedim. Evet hocam dedi, öyle bir talebim var dedi. Yardımcı olursanız sevinirim dedim. Şimdi dedim size yardımcı olmaya çalışacağım Mina Hanım dedim. İyi dinleyin ama dedim. Dilekçeyi aldım, çart çart çart çart ses çıkarta çıkarta yırttım. Dilekçeniz işleme alındı dedim Mina Hanım dedim. Ben dedim sizin dilekçenizi yırttım attım. Onat'ı dedim o geziye götüreceğim. Yanında telefon falan vermenizi istemiyorum. Hocam olmaz. Ben çok tedirgin olurum. 2 gün boyunca Mina Hanım kusura bakmayın. 2 gün boyunca belki de hastanelik olacaksınız. Kaygıdan, stresten uçuklar çıkartacaksınız. Ama ben o Onat'ı şeye götüreceğim, geziye götüreceğim. Ve siz bu konudaki kaygılarınızı yeneceksiniz. Ya hocam göndermem. Vallahi dedim gelir kaçırırım Onat'ı dedim. Ben götüreceğim onu dedim. Hocam yapma etme falan filan derken yok dedim Mina Hanım dedim. Bir kere dedim beni seviyorsanız, bana inanıyorsanız bana tabi olacaksınız dedim. Onat'ı götürdüm o geziye. O geziye getirdikten sonra eline de yanlış şey vermiş. Telefon vermiş Mina Hanım. Gizli gizli annesini arıyor. Anneni aramayacaksın diyorum. Kızıyorum. Telefonu da almadım çocuğun. Kaçıyor. Annesi arıyor. Alıyordum. Meşgule atıyordum falan filan. Orada annesi hastanelik falan olmuş hocam diyor. Hastaneye gittim, serum falan yedim, sakinleştirici yaptılar
aşırı
bana falan.
Aşırı derecede kaygı.
İnanılmaz bir kaygı. Evet. Çocuğa da
aslında
çok fazla sirayet ediyor.
Düşünmüyor. Kendi kaygısını ve korkusunu yenecek tabii bir şey bekliyor sizden.
Öğrencimi evet de çok iyi tanıyorum. Çok ciddi kaygıları evet var. Şunu demeye çalışıyorum. Bu geziler, bu tarz geziler çocuklara bir şeyler öğretirken aynı zamanda özgüven aşılıyor.
Özgüven aşılıyor.
Annesinden babasından ayrılıyor. Okulun dört duvarından o telli duvarlarının dışına çıkıyor.
Evet.
Hayatın içine karışıyor. Bakın hayat dediğimiz şey sadece okulun içerisinde değil. Hayat evet dediğimiz şey dışarıda. Bütün çocuklar için faydalı.
Evet.
Bizim tesisimizde çocuklar geliyordu, dağa çıkarken düşüyorlardı. Sebebi ne? Çocukları düz zeminde yetiştiriyoruz biz. Okula geliyor düz zemin.
Evet.
Servisten iniyor, siteye giriyor düz zemin. Asansöre binerken hepimiz onu yaşamıyor muyuz? Asansör biraz aşağıda, biraz yukarıda olduğunda sendeliyoruz. Aslında düz zemine alıştığımız için AVM'ye götürüyoruz çocuklarımızı düz zemin. Doğaya çıkmak, ören yerlerine gitmek, bir kaleye tırmanmak. Bu aslında bizim yürümemizi, dengemizi, koordinasyonumuzu, kas gelişimimizi, nefes almamızı, görmemizi, dikkatimizi, her şeyimizi etkileyen bir şey.
Evet.
Ya hiçbirimiz, bakın hiçbirimiz, biz çocuklardan şunu bekliyoruz değil mi? Sınıfa girecekler ya şöyle bir işinizin olduğunu düşün. 40 dakikada bir adamı dinliyorsun, teneffüse çıkıyorsun, 10 dakika yeniden geliyorsun, 10 dakika. Böyle bir hayatı biz kendimiz istemeyiz.
Evet.
Hiç kimse böyle bir iş yerinde çalışmak istemez.
İstemez, kesinlikle istemez.
Hiç konuşmadan yazıyoruz, konuşmadan çiziyoruz. Bu bizi asosyalleştirir.
Evet, evet.
Telefonumuza bakamıyoruz. Arkadaşlarımızla muhabbet edemiyoruz. İstediğimiz zaman çayı su yudumlayamıyoruz. Bir empati yapsak çocukların
evet
ne kadar sıkıcı bir hayatları olduğunu görürüz.
Evet.
O yüzden eğitim ortamını bizim zenginleştirmemiz lazım. Öğretmenin müfredatı sadeleştirmeden bu imkanı sağlayamaz. Öğretmen o bütün müfredat konularını yetiştirmek zorunda. O yüzden sadeleştirme,
evet,
%35 oranında sadeleştirme çok iyi bir şey.
Evet.
Gezi çok iyi bir şey değerli hocam.
Okul dışı etkinlikler tabii gerçekten çocuğun sosyal duygusal gelişiminin, bireysel gelişimin, bilişsel gelişiminin ve fiziksel ve ahlaki gelişim için çok kıymetli bir şey. Eğitim zaten bütüncül eğitim programı deniliyor. Bu bütüncül eğitim programında öğrencinin bütün yönlerini adilane ve hakkaniyetli bir şekilde geliştirmek gerekiyor. Bu da tabii tek başına bir öğretmenin yapacağı bir şey değil. Anne baba ve diğer eğitim personeli de ve diğer okul personeli de, okul toplumu bu sürece destek olmalı. Bu da yeterli değil. Öğretmenin bu işini kolaylaştırabilmek için de özellikle kültürel mirasımızın birçoğu Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı. Kültür ve Turizm Bakanlığı da bu sürece destek olmalı. Yine kırsal kesim başta olmak üzere il ve ilçelerimizde belediyelerimiz bu sürece destek vermeli. Belediyelerimiz. Hı-hı. Nasıl?
Evet.
Öğretmenin çocuklarının ilgili okul dışı etkinliklerine gitmesini sağlayacak ulaşım desteği sağlamalı.
Kesinlikle.
Bazen erzak desteği, gıda desteği, su desteği sağlamalı. Yani program güzel ama programın sahiplenecek olan da öğretmen değil mi efendim?
Evet, kesinlikle. Kesinlikle öğretmen.
Ama her program yaptığımızda da biz beğeniyoruz ama çıktıya bakınca da ürün elde edemiyoruz. Hani dedi ya şeyde ÜYEP'te Ahmet Kurnaz Hoca doçent doktor bizi kim dövüyor?
Evet, aynen öyle. O hikaye çok güzeldi. Yani
sıkıntı nerede?
Ya o hikayeyi de şöyle onu da anlatalım havada
evet,
kalmasın.
Ondan sonra bitirelim inşallah.
Şimdi boksörün biri şeye gidiyor, ringde dövüşüyor. Onun antrenörü de her köşeye geldiğinde çok iyi gidiyorsun, çok iyi gidiyorsun diyor. Çok iyi gidiyorsun, çok iyi gidiyorsun diyor. En son geliyor ya madem çok iyi gidiyorum da beni kim dövüyor o zaman diyor. Yani öyle evet güzel bir şeyden bahsediyoruz. İyi gidiyoruz, iyi gidiyoruz ama sonuca bakıyoruz, çıktıya bakıyoruz problem. Aslında çıktı nasıl olur biliyor musunuz hocam? Yani öğretmene yatırım yapmalıyız biz.
Evet, evet.
Yani dünyanın en iyi eğitim sistemini koyarsanız koyun. Dünyanın en iyi okullarında çocuklarınızı yetiştirip en iyi yiyecekleri yedirin. En kaliteli servislerle götürün getirin. Ama sizin eğitim sisteminiz öğretmeniniz kadar.
Evet.
Bakın öğretmeniniz kadar. Başka hiçbir şey söylemiyorum.
O zaman ben şurada şöyle bir soru sorayım. TÜZDEV, Türkiye Üstün Zekalı ve Dağcılı Eğitim Vakfı. Sınıflarında birkaç tane üstünü olabilecek çocuklar için onların öğretmenlerin becerisini nasıl geliştirecek? Nasıl bir modeli var? Kamuoyu duysun.
Şimdi şöyle ki biz üstün zekalı çocukların ve öğretmenlerin gelişimiyle ilgili eğitici eğitim programları düzenliyoruz. Bu kapsamda yetiştirdiğimiz eğitmenlerle ciddi bir eğitim programı yürütüyoruz. Burada en önemli hususlardan biri üstün zekalı çocukların doğru anlaşılması, doğru tanılanması, doğru farklılaştırmanın yapılması, beklentik düşük başarısızlığı farkında olunması evet. ve doğru değerlendirilmesi ile ilgili bir eğitim programı yürütüyoruz.
Evet.
TÜZDEV olarak biz eğer kısmet olursa, ona gücümüz yeterse, Türkiye'deki bütün öğretmenlere ulaşma hedefindeyiz. Bakanlığımız destek verirse, halkımız destek verirse, biz bütün öğretmenlere, bütün öğrencilere dokunma niyetindeyiz. Biz buna niyet evet. ettik. İnşallah. TÜZDEV artık hepimizin vakfı. Üstün zekalı çocuklar hepimizin çocukları. Bakın bir çocuk, normal bir çocuk, ailesi, normal bir çocuktan ailesi sorumludur. Ama üstün zekalı çocuklardan imkanı olan herkes sorumludur herkes bana sorumlu. Kalırsa.
Evet.
Başkanımızın güzel bir lafı var. Şunu hiç konuşmuştu. Bütün iş adamlarını topladığı bir iftar yemeğinde. Değerli arkadaşlar dedi. Üzerimizde vebal var dedi. Bu vebali üzerimizde atmak için Allah'ın bize lütfettiği 1/40 o insanlığın zekatını doğru organize etmemiz lazım dedi.
Onlar insanlığın zekatı o çocuklar.
Ve zekatı evet, bunlar evet, çocuklar gerçekten.
O toplumun zekatı.
Size 5 kuruş zekat versem, 4.99'unu zekat olarak verseniz, 1 kuruşunu vermeseniz ne olur hocam?
Caiz değil.
Caiz değil. Bak Allah'ın verdiği zekat olarak bakıyorum ben bu işe.
Evet.
Biz ne yapalım, ne edelim? Toplumun gelişmesi için. Yaşlanacağız, elden ayaktan düşeceğiz. Hani sadakayı cariyeden bahsediyoruz evet, hocam. Evet. Daha büyük sadakayı cariye yok mu? Keşke yani öğrencilerimden bir tanesi bu ülkeye faydalı kürdan üretse. Fark etmez, belki uçak üretecek. Belki Elon Musk'tan daha iyi bir girişimci olacak. Bu ülkeyi dünyanın süper gücü evet. haline getirecek. O zaman o çocuğun bir kere saçını, hiçbir şey öğrettiğim için söylemiyorum hocam. Bir kere saçını okşadıysam, o çocuğun iyi olma haline fayda sağladıysam, bendeki en büyük sadakayı cariye o.
Evet, kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, hanımefendiler ve beyefendiler. Programımızın sonuna geldik ama çok kıymetli, ya bütün baştan sona bütün sözler kıymetliydi Sayın Genel Müdürün. Ama en son söylediği şey, üstün zekalı çocuklar dediğimiz zaman, üst yetenekli çocuklar dediğimiz zaman onların neye ihtiyacı var? İyi oluş hallerini yükseltmeye ihtiyaç var. Yani anlaşılır kılmaya ihtiyaç var. Her halükarda o çocuklar öğrenmeye açıklar, istedikleri bilgiyi öğrenebilirler, araştırabilirler. Yetenekleri, imkanlar, fırsatları onlara müsait. Yeterli imkanı, ortamı bulduklarında, anlaşılabilir olduklarında performanslarını en üst düzeyde göstereceklerdir. Sayın Genel Müdürüm teşekkür ederiz.
Ben teşekkür ederim hocam. Geldik. Sağ olun. Kapanmadan hocam
evet,
şunu da söylemek istiyorum. Belki başında söylememiz gerekiyordu ama yakın zamanda bir öğretmenimizi kaybettik. Mustafa
evet.
hocamızı kaybettik.
Evet.
Eğitim camiasının başı sağ olsun. Allah rahmet eylesin. Öğretmenler belki de ölümsüz insanlar gibi düşünüyorum. Yani çünkü insanlar tarafından devamlı hatırlanılan, iyi
evet,
hatırlanan,
evet.
yetiştirdikleri çocuklarla geleceği inşa eden kişiler açıkçası öğretmenler.
Evet.
Mustafa hocamız görevi başında bir öğrencisi tarafından elin bir olayla vefat etmiş bulundu. Herkesin başı sağ olsun diyoruz eğitim
camiasına. Allah rahmet eylesin. Efendim teşekkür ediyoruz. Kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz bugün Türkiye Üstün Zekalı ve Dahi Çocuklar Eğitim Vakfı'nın Genel Müdürü Sayın Yusuf İslam Akay'la Türkiye Yüzyılı Marif Modeli'nin çerçevesinde oluşturulan öğretim programlarının üstün yetenekli çocuklar açısından bir değerlendirmesini yaptık. Programla ilgili vakfın genel kanaatinin olumlu olduğu ifade edildi. Eksiler de paylaşıldı, görüşler de paylaşıldı. Ancak farklılaştırma ve zenginleştirmenin programın içerisinde öğretim programının içerisinde konulmuş olmasından dolayı mutlu olduklarını ifade ettiler. Ben kendisine tekrar teşekkür ediyorum. Kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, bir sonraki Eğitim Dünyası programında buluşmak dileğiyle kalın sağlıcakla. Rabbime emanet olunuz.